Otoshops podcast'i sunar. Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
Merhaba, Otoshops'un sunduğu podcast'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte NBA gündemini konuşacağız. Aslında çok yani flash bir gelişmeyi ya da sıcak gündemi değil de biraz daha üst sıralardaki işte şampiyonluk adayı olarak nitelendirdiğimiz ya da o sohbetin içerisinde yer alan ismi geçen takımların son durumunu ve playofflar yaklaşırken işte artılarını eksilerini konuşalım bugün dedik. Kaan abi hoş geldin.
Hoş bulduk.
Evet, dediğimiz gibi bugün çok böyle spesifik bir konumuz, bir gelişme yok. Biraz daha böyle takımların son durumu, artılarını, eksilerini masaya yatıracağız. Ona göre onlara kalmış dinlemek, tavsiyeleri izlemek ya da izlememek. Şu hatırlatmayı yapalım başlarken, Otoshops nakitle aracınızı satmak için karmaşık işlemlerle uğraşmanıza gerek yok. Otoshops.com sitesini ziyaret edin. Aracınızın ön fiyat teklifini alın ve ardından ekspertiz için randevu ayarlayın. Ekspertiz sonrası da aracınızın gerçek değerini öğrendikten sonra sizin onayınızla birlikte araç değeri aynı gün içinde hesabınıza yatırılıyor. Eğer dilerseniz Otoshops'ta takas yöntemiyle aracınızı değiştirme şansınız da var. Tabii artık NBA'de takas yöntemiyle bir şeyleri değiştirme şansı yok takımların ve kadrolar 3 aşağı 5 yukarı büyük ölçüde belli. Bu kadrolar, bu şekillenen kadrolar hangi konularda eksik takımlar, hangi konularda eksik, hangi konularda ağır basıyor? Üst sıralardaki takımlar dediğimiz gibi biraz bunu konuşalım dedik. Boston Celtics'le de başlayalım istersen Kaan abi. Hem Doğu Konferansı hem zaten açık ara birinci Boston Celtics ve üst üste de 9 maç kazanmış durumdalar bu arada. Son dönemde yine vites yükseltti Celtics.
Ya Celtics'in en güçlü tarafı en iyi kadroya sahipler. Yani ligdeki en iyi kadro. Özellikle ilk 6 oyuncu ve hani onlara destek olabilecek bir iki yan parça daha var. Çok daha kısa şeyli. Genelde zaten normal sezonla playoff arasındaki en önemli fark playoff'ta çok daha dar bir rotasyonla oynarsa. Yani mesela Denver örneğinden yola çıkarsak bench çok zayıf olan takımlar playoff'ta daha etkili olabilirler. Normal sezonu bu çok daha fazla etkiliyor bench'in zayıflığı. Ama playoff'ta tam tersine tepedeki yani ilk rotasyonun ilk 6-7 parçasının güçlü olması işte 12 kişilik bir rotasyon oynayan takımlar daha önemli yani. Her şeyden önce o var. Boston'da hem görece geniş bir kadro. Yani aslında bench'ten de Peyton Pritchard'dan, Luke Cornett'ten, Nemaz Kieta'dan, Sam Hauser'dan katkı alabiliyor. Ama esas ilk 6'sı çok güçlü. Ve yani ilk 6'sı NBA'nin en iyi ne bileyim 50-60-100 oyuncusu arasında vardır herhalde. Takımda kötü savunmacı yok bir kere. O inanılmaz bir şey. Yani artık basketbol biraz hani switch savunma çok temel ama 5 numaraları switch'e katmamaya çalışıyor takımlar. Bu da en ideal savunma malzemesine de sahipler. Yani 4 oyuncu istediği gibi switch yapabiliyor. 4'ü de çok güçlü, kolay kolay geçilmiyor. Arkada da bir tane kaleci var Porzingis. 5'i de dışarıda oynayabiliyor bu 6 oyuncunun yani ilk 6'nın. Yani tek kelimeyle harika bir kadro. Her şeyin herkesin ötesinde çok değişken, çok birbirinin rollerini kompanse edebilen, birbirinin rolünden çalmayan, yani birbirinin rolünü yapabilecek ama rolünden çalmayan oyuncular. En önemli tarafı bu. En zayıf tarafı da Boston'ın tabii ki oyuna bir türlü dikte edememesi. Yani başta takım lideri yani Jason Tatum ve takım liderleri olmak üzere oyunun kırılma anlarında, kritik yerlerinde sorumluluk alıp oyuna dikte etmek, özellikle maç sonlarında falan Boston'ın her zaman en büyük problemi.
Evet, yani o tarafını biraz daha tekrar playoff'ta tabii izleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Bu konuda bir gelişim var mı işte bu defa o mental engelleri ve maç sonlarını aşabilecekler mi? Ama hakikaten çok güçlü kadro ve çok ayrılıyor diğerlerinden ve hani geçen hafta podcast ekstra'da da bitirirken işte şakayla karışık konuştuğumuz bir mevzu vardı. Biz en iyi yönetici ödülünü geçiyoruz direkt diye. Çünkü daha önce de çok podcast'te konuştuğumuz bir konu yani bir kere mantık olarak yılın yöneticisinin verilmemesi gerektiğini biraz oksimoron yarattığını düşünüyoruz. Ama Brad Stevens hem sezon içi daha ufak ölçekli olsa hamlesiyle hem off-season hamleleriyle gerçekten muazzam bir şey geçiriyor, yıl geçirdi. Geçiriyor değil, geçirdi diyebiliriz artık. Yani o kendi tarafını yaptı zaten. Porzingis, Jrue Holiday eklemeleri üzerine işte henüz şey olmasa da Xavier Tillman bu takım için çok çok önemli hamleler oldu ve zaten hani Porzingis ve Jrue Holiday'i direkt sahada nereden nereye Celtics'i getirdiğini görebiliyoruz.
Artı işte dediğim gibi savunmada istediğin gibi switch yapabiliyorsun. Hiçbir yerde yenilmiyorsun. Arkada blokçun var. Hücum profilin en azından teorik olarak çok doğru. Ligin en çok üçlük atan, üçlük deneyen takımı. Herkes üçlük atabiliyor. Çok daha geniş bir sahada oynuyorsun. Ama aynı zamanda Porzingis'in özellikle artık devrilen bir uzun olmasıyla çok daha dışarıya baskı yapan takımları da cezalandırabiliyorsun. Her açıdan yani hem teknik anlamda hem personel anlamda Boston hakikaten çok acayip bir standart. Ama dediğim gibi hiçbir zaman da Boston'ın hani belli yerlerde işte belli oyuncuların, belli takımların oyuna ağırlık koyduğunu görüyorsun. Aslında o bir türlü tam olarak teşkil edilebilmiş bir durum değil.
Ya ben şeyi söyleyeceğim hani zayıf taraf, sen maç sonundan bahsettin, orasına zaten katılıyorum da ek olarak yine Celtics'le ilgili defalarca konuştuğumuz bir şey ama takımın fazla yetenekli olması ve bu kaliteli şut denen kavramın bu takım için çok görece değişebiliyor olması bazen işte onları daha iyi şutlara girebilecekken daha kolayına razı olmaya götürebiliyor, yöneltebiliyor. Yani işte hepimiz şut atabiliyoruz diye bakıyor oyuncular. Zaten hakikaten yani dış şut tehdidi çok yüksek. Özellikle ana rotasyonu. Ama bunu zaman zaman Celtics'te yeterince top trafiği oluşturmama, işte daha kaliteli şutu kolaylıkla bulabilecekken ilk opsiyona gitme gibi şeyleri beraberinde getirebiliyor. Normal sezonda çok rahatsız etmeyebilir ve zaten hani şu anda açık ara işte yerini yapmış durumda falan, belki bir tehdit oluşturmuyor gibi ama daha sıkışık ortamda, daha playoff'ta daha zor rakibe karşı yine aynı hastalığa düşerlerse o zaman bir probleme, ciddi bir probleme dönüşebiliyor bu Celtics için. Yani dün şeyden sonra, Philadelphia maçından sonra Mazzulla'nın açıklaması dikkatimi çekti o anlamda. İşte bu defa rakipten çok daha az üçlük kullandıkları şey bir maç. Zaten yine farklı kazandı, rahat kazandı Boston Celtics. Joe Mazzulla da yani ben zaten İlla üçlük olsun gibi bir şey de değilim. Üçlüyü sevmiyorum ben. Çok kaliteli atışı seviyorum gibi bir açıklama yapmış. Bunu eğer gerçekten dikte edebilirse takıma, çok yerleştirebilirse o zaman Celtics ciddi anlamda bir seviye atlamış olacak ve beraberinde birçok diğer problemi de zaten çözecek ya da çözmüştür demektir.
Sonuçta abi bu kadar çift taraflı oynayan oyuncuyu bir arada barındırmak, dediğim gibi hani bir tek hani Peyton Pritchard'ı saymıyorum yani 9. oyuncu ya da Nemaskiyet 10. oyuncu olarak falan. Hani herkesin çift taraflı olması da inanılmaz bir zenginlik. Yani hani saldırılabilecek noktası da yok pek Boston'ın. Hani playoff'ta hep şeydir ya, rakibe göre organize olursun, rakibe göre oyun planı yaparsın. Boston'da öyle hedefleyebileceğin zayıflıkları bulmak da çok zor. Bütün herkes çift taraflı oynadığı için.
Evet. Peki Cleveland'la devam edelim. Cleveland Cavaliers'ta 38-19. İkinci sıradalar Doğu Konferansı'nda. Zaten sezonun hani şu ana kadarki bölümünü İşte ikiye falan bölersek ikinci bölümünde son ne bileyim iki ayda falan gayet iyi gittiler. Üstelik bunun bir kısmını, ciddi bir bölümünü sakatları da varken yaptılar. Ve şu anda da işte Doğu Konferansı'nda ikinci sıradalar. Bayağı da orayı tutabilecek gibi gözüküyor Cavaliers. Onların artısı ve eksisini konuştuğumuzda birer tane sayarsak mesela artı ilk aklına gelen nedir Kaan abi?
Valla çok iyi savunma takımı abi. Yani sonuçta Mobley ve Allen olduğu zaman, diğerleri de rolleri doğru oynadığı zaman hani bir kere zaten boyalı alanı müthiş savunuyorlar. Gerçekten çok iyi savunma takımı yani. Bu herkes rolünü anlamış durumda. Belki guard pozisyonu geçirgenlik konusunda elit değil ama toplam organizasyon ve toplam işte görev dağılımı konusunda çok elit bir savunma takımı.
Evet. Ben de eksi olarak şunu söyleyebilirim kendi adıma. Yani artı ben de savunma diyecektim. Eksiye ben başlayayım. Sen başka bir şey varsa onu eklersin. Yani bir kere zaten bu takımın tam kadroyken, Donovan Mitchell ve Darius Garland işte yan yanayken, Jared Allen ve Evan Mobley yan yanayken kendi en üst düzeyini, potansiyelin en üstünü yakalayıp yakalayamayacağını henüz bilmiyoruz bu konuyla ilgili. Çünkü ciddi soru işaretlerimiz geçmişte oluştu ve çok onu yakalayabildiğini görmedik. Ben hala hücumda biraz dağınık olduklarını görüyorum izlediğimde. Yani İşte ver Garland'a, ver Mitchell'a, hatta Levert'e. onlara epey özgürlük vererek onların birebir yeteneği ve tabii ki yani buradan bir şey elde edebiliyorsun çünkü yetenekliler ama fazlaca ipleri onlara bırakan ve onlarla da savrulabilecek bir görüntüde bence Cleveland Cavaliers. Bu her zaman playoff'ta biraz daha sert çarpılabilecek bir duvar ve o konuda çok beni ikna etmiş değiller.
Valla ben daha da ileri gideceğim. Bu takımın en üst potansiyeline ulaşmasına imkan yok. Yani Mobley ile Allen Garland'la Mitchell birbirini tamamlayan oyuncular değil. Tam tersine birbirlerine engel oluyorlar belli açılardan. Evet çok yetenekliler ama bu oyuncular zaten nitekim sezon başında Allen sakatken tek Mobley ile oynarken gördük. Mobley sakatken tek Allen'la oynarken de görmüştük. Mitchell'la Garland zaten bütün sezon neredeyse sakat sakat geçirdi. Hiç kendini bulamadı. Onsuz Mitchell'da gördük. Bu oyuncular diğeri olmadan, yani kısalar ve uzunlar diğeri olmadan daha verimliler. Bu kadar basit. Ha tabii ki oyuncu kalitesi olarak birlikte oynadıkları zaman toplam kalite yukarı çıkıyor ama maksimuma ulaşmalarına, özellikle hücum anlamında bir akıcılık kazanmalarına bu yapıyla imkan yok abi. Yani iyi olurlar evet ama daha üst düzey. Yani bu oyuncular maksimum nasıl verim verir bir arada veremezler abi. Ben onun olabileceğine inanmıyorum artık yani. Şey örneğini de vereyim yani bence bunun şaikası 2010'ların başındaki Miami'dir. Yani Wade ile LeBron da birbirine engel oluyordu ama o takım 4 kere final oynadı, 2 kere şampiyon oldu. Bu olabilirsin ama maksimumuna ulaşamazsın abi. Oyuncular yetenekleri birbirine engel oluyorken yani.
Olabilirsin çünkü LeBron'la Wade ile Chris Bosh ile oynuyorsundur onu. Milwaukee 38-21.
Milwaukee abi yani çok ilginç bir durum tabii. Son dönemde daha iyi savunma yapıyorlar. Abi onların en büyük gücü tabii ki yani oyunun en önemli ikili silahına sahipler. Yani Lillard ve Giannis, hele Giannis bence kariyerin en iyi sezonunu geçiriyor. Yani bu ikili oyunu oynayabildikleri sürece her zaman en üst düzey, yani şampiyonluk düzeyi performansın temelini atmış durumdalar. Yani Lillard ve Giannis gibi ligin, Lillard gerçi bu sezon o seviyede oynamıyor şu ana kadar. Sağ dışı işte bu velayet davasının falan etkileri de olduğu söyleniyor ama son dönemde biraz daha iyi gibi. Yani All-Star'da da iyi gözükmüştü. Yani ligin en önemli 10-15 oyuncusunun ikisine sahipsen zaten hani zaten otomatikman belli bir yerdesin demektir. Ve hele ki bunlar birbirini tamamlayan, biraz evvel bahsettiğimiz Cleveland'da olan sorun gibi değil. Yani oyuncuların birbirine yoluna çıkması gibi, tam tersine biri ligin en iyi iç boyalı alan bitiricisi belki de. Diğeri de en önemli şütörlerinden biri. Biri guard, biri pota altı oyuncusu. Birbirini inanılmaz tamamlıyorlar. Bunlar bir arada olduğu zaman da otomatikman iddialı oluyorsun ki bu takımda zaten bir başarı geleneği de var. Daha yeni şampiyonluğu var, iddiası var. O en büyük gücü ama Giannis, Lillard gibi ligin top seviye iki oyuncusu ekseninde bir kadro olması bence.
İşte bu kesinlikle en büyük gücü. Direkt olarak onları o iddialı, en iddialı takımlardan biri kılıyor ama kadronun derinine gittiğinde de 5-8 rotasyonda falan da herhalde şeyler. Bu takımlar arasında en sorunlu takım olabilir mi Milwaukee Bucks? Mesele Giannis'in diğerlerinin bunu ne kadar baskeleyebileceği.
5-8 derken sayı ilerledikçe yani rotasyonun diğer parçalarına gittikçe daha da bataklığa saplanıyorsun.
Tabii yani.
Neyse ki playoff'ta bu biraz daha az. Yani daha doğrusu top oyuncuların etkisi playoff'ta daha çok artıyor bahsettiğimiz gibi. Ama senin de söylediğin gibi yani bu sorun 5'ten başlıyorsa bir sorundur ne olursa olsun.
New York Knicks 35-24. Son dönemde biraz tabii sakatlıklarında etkisiyle ritim kaybı oldu onlarda ama yani tam kadro olduklarında artıları ve eksileri nedir onu zaten konuşacağız. En öne çıkan yanları, en zayıf tarafları. Sen neyle başlarsın abi artılarda?
Valla bence şu anda yani son yıllarda tabii oyun çok daha geniş bir alanda oynandığı, şutun önemi çok daha arttığı için hani hücum oyunu domine ediyor. Ama özellikle son 2-3 yılda bu hücumu belli bir seviyede yaptığın zaman fizikselliğin, yani diğer şartlar eşit olduğu zaman fizik her zaman kazanır abi. Ve son yıllarda fizikselliğin öneminin ne kadar daha arttığını ve fizikle nasıl fark yarattığını özellikle playoff ortamında daha çok görüyoruz. Ve tüm NBA'deki en fiziksel takım bu abi. Resmen kabadayı gibiler. Yani resmen koridorda sağa sola omuz atarak dolaşan adamlar gibiler. Yani ve bütün oyuncuları böyle bir de. Yani Mitchell Robinson, Isaiah Hartenstein, Julius Randle, Josh Hart, belli oranda Dante DiVincenzo, Jalen Brunson bilen. Jalen Brunson pek o kadar değil ama o da hani iç kakışı uzak dursa da ondan kaçmıyor en azından. Abi resmen şeyler ya, bildiğin omuz atan magandalar yani. Ve bu magandalar seni döver yani sahada. Bence en büyük geçen sene Cleveland'da yaptıklarını gördük. Bence en büyük avantajları bu.
Bu arada şunu da söyleyelim. Yani şampiyonluk adayları falan derken hani ya da ismi orada geçenler derken şimdi Knicks'i falan belki çok dahil etmiyor olabilirsiniz. Biz biraz play-in'in üzerindeki takımlardan çizgiyi çektik yani.
Aynen şu anda konferansların ilk altısı.
Tabii yani şampiyonluk favorileri, şampiyonluk ihtimali olan takımlar gibi değerlendirmeyin. Hani Knicks oradadır ya da değildir ayrı konu ama biraz daha böyle play-in'in üzerinde biz play-in'e çizgiyi çekerek ilk altıları konuşuyoruz. Bununla birlikte New York'ta yani Knicks'in yapmak istediği şey çok belli. Oynamak istediği oyun hücumda belli ve basit de gözüküyor olabilir. Hatta öyle yani gözüküyor olabilirden öte öyle. İşte asist oranında ligin altlarında yer alan, buna karşılık bir şekilde verimli hücum edebilen, hatta hücumunu daha verimli hale getiren bir takım ve işte son dönemde sakatlıklar falan kadrolarını belki biraz daralttı ama yaptıkları takaslarla yapmak istedikleri şey dahilinde kendilerini daha da zenginleştirdiler. Yani bu zenginleştirmeyi şeye de hatta katıyorum. Senin bahsettiğin o kabadayılık, fiziksellik konusunda da yaptıkları takaslarla daha da kuvvetli hale geldiler bir taraf. Ona aykırı oyuncular almadılar.
Vallahi haklısın ama ben bir taraftan da bunun özellikle playoff için bir dezavantaj olduğunu da düşünüyorum. Hı hı. Çünkü abi bütün oyuncuları New York'un aynı zamanda çok dar çerçevede oynayan, yani çok belli şeyleri yapan oyuncular. Bunları yan yana getirip çok güzel bir bütün yaratıyorlar. Ama aynı zamanda oyunları çeşitlenemeyen oyuncular olduğu için ve birbirinin rollerini alamayan oyuncular oldukları için bunlara karşı hazırlanmak da kolay olduğunu düşünüyorum. Yani playoff'ta New York'a karşı hazırlanmak, New York'u durdurmak için bir plan yapmak, oyunculara karşı önlem, oyuna karşı önlem almak bence çok görece daha kolay diğer takımlara oranla. Ha bunu işte kabadayılıkla belli bir miktar hani o önlemleri dayakla çözmeyi tercih ediyor. Şiddet başvuruyorlar sorunlarını çözmek için ama aynı zamanda işte ne bileyim pas trafiğinin düşük olması. Mesela atıyorum ana iki skorer hep bireysel oynayan oyuncular. Anlatabiliyor muyum? Jalen Brunson ve Julius Randle kendini öğreten oyuncular. Julius Randle bu sene bu arada bence oyunu çok rafine etti. Her ne kadar tabii playoff'ta oynamama ihtimali de var. Hala sakatlığının omuz sakatlığı olduğu için tam olarak tedavi süreci kesinleşmedi. Oynamama ihtimali de var hala. Ama mesela daha Yanis gibi oynuyor. Daha çok daha fazla potaya gidiyor. Üç sayılarını çok azalttı mesela eski oranla. Ama önlem almak da görece kolaylaşıyor. Çünkü belli şeyleri yapıyor herkes. Bütün herkes belli şeyleri yapıyor yani.
Ben de şunu söyleyeceğim abi negatif tarafta. Yani Randall'dan sen bahsettin. Birincisi bu sakatlık problemini yaşamasa bile Randall playoff'ta yine geriye gider miydi? O ciddi bir sorun. Çünkü gidebilir biliyoruz. Yani psikolojik olarak da çünkü çok etkileniyor. Playoff basketbolu ve rakiplerin önlem almasının haricinde. Biraz böyle kötü oynadığında ne kadar kafaca onun içine kapılıp daha da kötüye gidebildiğini biliyoruz. Ve sonuçta işte Knicks'in yani iki ana oyuncusundan bir tanesinin tekrar böyle bir playoff çöküşü yaşamasını kaldıracak şeyi olmayabilir. Ne kadar kadroyu zenginleştirseler, senin de bahsettiğin konu yani. Basit bir şey yapıyorlar, bunu şu anda verimli yapıyorlar ama o ayaklardan biri çöktüğünde toparlayamayabilirler hiç. Ve oynasa bile bu ciddi bir problem. Sakatlık probleminden de bahsediyor. Yani bence bir şekilde oynayacak işte bütün şeyler, demeçler falan da ona yönelik oluyor. Ama oynarken de verimi sakatlığa bağlı olarak azalacak mı? O da ciddi bir ihtimal. Çünkü resmen şey yani kısa vadeli çözü hani bir şekilde idare etsin durumu işte rehabilite etsin omzunu ondan sonra dönsün yoluna gittiler ama çok performansını etkileyebilir gibi gözüküyor omuz sakatlığı. Şimdi Miami Heat tabii oraya geçtiğimizde böyle bir sezonun
devamı. Miami'yi geçelim abi, Miami'yi geçelim.
Gelmek lazım ama. beş maçı üst üste kazandılar. Bir şekilde yine kendilerini yukarı doğru attılar. Ve sonuçta son finalistlerden Miami Heat. Ama bu takıma dair yani ne bileyim böyle şampiyonluk yolunda bir kuvvetli öne çıkan şey bulmak saymak da çok kolay olmayabiliyor böyle bir sezonda.
Ya en büyük şeyi Miami'nin abi çok ciddi bir büyük maç oynama geleneği var takımın. Yani bu başta Jimmy Butler olmak üzere. Yani Jimmy Butler'ın büyük maçtaki performansı, playoff'taki performansı normal. Yani normal sezonluk Jimmy Butler ligin en iyi 40. 50. oyuncusu. Playoff'ta en iyi 3-4 oyuncudan biri gibi gözüküyor yani. Ve bütün takıma da sirayet eden bir durum. Yani playoff abi büyük maçı büyük oynuyorlar. Orası kesin. Teknik anlamda da bence en büyük artıları onların 24 saniyenin son bölümünü en iyi oynayan takım bence. Yani işte genelde pek çok takım işte ana aksiyondan sonra o ana aksiyondan bir şey üretemezse ikinci bir opsiyon oluyor. Daha sonra oyuncuların yaratıcılığına bırakıyorlar. Miami öyle değil abi. Bir hücumda 3-4 kere, 5 kere bazen organize olup bir şey üretmeye çalışabiliyor yani. 24 saniyenin sonlarını bile çok organize oynuyorlar. Büyük maçı büyük oynamak abi Miami'nin en büyük özelliği bence.
Ben de buna paralel bir şey söyleyeceğim yani bağlantılı. Bundan önce Doğu Konferansı'nda Miami'den önce 4 takımı konuştuk. Miami'nin koçu hepsininkinden iyi. Bu tabii ki bütün açıkları kapamaz. Aradaki farkı her durumda kapamaz. Her sene kapamaz. Bu defa Eric Spoelstra'ya yatırılar. Efendim?
Duck Rivers dahil mi?
Duck Rivers hocam da dahil. Çünkü Duck Rivers'ın yani zamana ihtiyacı var. Duck Rivers felsefesini oturtmak için.
Ya Ya Doug Rivers'a gösterilen bu saygısızlığı kabullenemiyorum ben.
Ama işte bu her zaman yeterli olmayabiliyor. Her sene, her seride yeterli olmayabiliyor. Yine de önemlidir ve ben onu söylerim artı olarak. Eksi olarak da bu defa daha spesifik bir şeyden gideceğim. Ya 4 numara. Ya bir sürü şey var da en spesifik ve en göze batanı, en sponsor'u zorlayanı 4 numara.
Ben de şey diyeceğim abi. Gerek Bam Adebayo, gerek Jimmy Butler, yani en temel oyuncular olarak söyleyeyim. Daha büyük olsa da küçük bir takım bu. Yani fiziğinden büyük oynayan bir takım ama küçük takım abi. Yani fiziksel evet. olarak anlamda konuşuyorum. Küçükler abi. Bu da dediğim gibi onu çok büyük oranda çabukluklarıyla, becerileriyle, yürekleriyle kompanse etseler de temel olarak düşük ağırlıkta oldukları gerçeğini de değiştirmez yani. Bence en büyük dezavantaj da o.
Philadelphia.
Bence en büyük avantajla dezavantajı, yani en büyük avantajı ve dezavantajı aynı bence.
Embiid.
Embiid.
Evet. Yani sezonun başındaki görüntüyle şu anki görüntüyü de ikisi yine Embiid üstünden açıklıyor. Yani Embiid'in olmaması, Embiid'in sakatlık problemleri.
Abi şöyle söyleyeyim. Şimdi zaten hani hiçbir zaman bir James Harden klasmanına gelmedi Embiid ama Embiid'in playoff'ları da korkunç abi. Bir tane düzgün playoff yok adamın. Hepsinde bir sürü talihsiz sakatlık da yaşadı. Yani Embiid'in kronik sakatlıklarından bağımsız her biri spesifik özel sakatlıklar. Ama ne olursun bu sakatlık açık olduğunu da gösterir ayrı konu. Yani hep aynı sakatlığı yaşamaması kronik bir sorun olmadığını gösterir. Bu olumludur. Ama sürekli bir şekilde sakatlanıyorsan. Şimdi darbeye bağlı sakatlık mesela Pascal Siakam'ın dirseği göz çukurunu kırıyor. Yani buna ne yapabilirsin diyeceksin. Haklısın. İşte o 2019 senesinde bence şampiyonluğa en yakın oldukları seneydi o. Orada hastalandı mesela. Çok hasta oynadı o seriyi. Ama abi hastalanıyor. Sürekli bir şey oluyor. Sürekli bir şey oluyor. Bu da bir şeydir yani. Devamlı düşük abi. Bu kadar basit yani. Kronik olmaması iyi eyvallah. Ama sürekli bir şey oluyor. Artı
dizleri konusunda şey diyemezsin abi. Yani dizler zaten problemli sürekli.
Bütün bunlar bir kenara abi. Embiid'in henüz domine ettiği playoff yok. Bu kadar basit. Yani normal sezon performansına yaklaşamadı. Ama diğer taraftan da bak bu sene Yanis, Jokic, Doncic, Shai Gilgeous-Alexander dördü kariyerlerinin belki de en iyi sezonlarını geçiriyorlar. Olağanüstü bir seviyede oynuyor dördü birden. Ama oynanan maçtan bağımsız, maç başına performans bakarsan sezonun en iyi oyuncusu Joel Embiid abi bir taraftan da yani. Ha ne kadar sağlıklı dönecek, dönünce oynayacak mı falan onlar ayrı tarz. O yüzden zaten takımın en büyük gücü de en büyük dezavantajı da bence aynı.
Evet, çünkü zaten çok az maçta oynayabildi ve ne kadar sağlıklı dönecek dediğim gibi zaten bundan önceki playoff geçmişi de epey problemliyken. Ben de yani Embiid'den ayrı Philadelphia konu artı ya da eksisini konuşmak kolay değil şu anda.
Yok. Yani başka bir sürü faktör var. Sayarız. Nick Nurse'ünden Maxis'ine falan işte yan parçaların etkisinden işte takas döneminden sonra genişleme. Bin tane şey söylersin ama yani Embiid öyle bir temel faktör ki diğer hepsi kifayetsiz kalıyor yani. Artı ve eksi ikisi birden anlamında hem de.
Konferans atlıyorum. Batı'da Minnesota ile başlayalım. 41-17. Thunder yakaladı onları ama şimdilik işte bir de hala Minnesota oturuyor. Onlarla başlayalım. Yani en önemli güçleri, en önemli artıları diye başladığımızda, sorduğumuzda herhalde artık savunma diyebiliyoruz bu takım için net olarak.
Çok net. Yani sezon başından beri ligin bir numaralı savunması, çok temel, çok fark yaratan, katma değer katan savunmacılara sahipler. Jaden McDaniels ve Rudy Gobert başta olmak üzere kendini verdiğinde Anthony Edwards da bunlara dahil. Yani en büyük güç o, kesinlikle o. Ve o yüzden hata payları da yüksek oluyor. Yani savunma onları hep bir şekilde bir yerde tutuyor yani. Ama madalyonun diğer yüzüne döndüğün zaman hücumda da değerli hücumcuları var. Başta Anthony Edwards ve Karl-Anthony Towns bugün ligin elit hücum güçleri arasındalar. Mike Conley geldikten sonra belli bir denge getirse de ama aynı zamanda bu elit hücum gücünü yaratan ana iki opsiyon diğer parçalarda aslında hücum anlamında görece kendi muadillerine yani iddialı takımların 3. 4. 5. opsiyonlarına oranla biraz daha zayıf opsiyonlar. Yani Gobert'de, Mike Conley'de, Jaden McDaniels'de ilk 5 için konuşuyorum. Veya kenardan gelen işte Kyle Anderson'ları. Nazrid belki Nazrid'i ayırmak lazım. Nazrid bence önemli çünkü Nazrid kenardan gelip skor üretebilen bir oyuncu ve o önemli. Fakat diğer oyuncular muadil takımlara göre hücum anlamında biraz daha güdük kalıyorlar. O yüzden bu iki elit skorerin daha bir tık daha fazla şey taşıması gerekiyor. Ağırlık taşıması. Buna işte kenardan gelen Nazrid belki biraz katkı veriyor. Ama bu iki oyuncu da Karl-Anthony Towns'la Anthony Edwards'la geçtiğimiz yıllara oranla ilerleme kaydetmelerine, Mike Conley onları daha çekip çevirmesine rağmen çok dağınık oyuncular abi. Seçmeyi falan demiş. Yani iyi seçmeyi bilmiyorlar. Verimli oynama konusunda hala mesafe kat etmeleri lazım. Maalesef yani bugün en üst seviyedeki verimlilik filtresinde ikisi de henüz geçer not alamıyor abi.
Aynı fikirdeyim abi. Yani defalarca zaten Minnesota ile ilgili bu problemden geçmiş yıllarda da bahsettik. Ben de şey olarak...
Ama şunun da altını çizelim abi, hakkını verelim. Özellikle Towns örneğinde söyleyeyim bunu. Ciddi ilerleme kaydetti. Gerçi o kadar geri değildi ki daha kötüye gidemez. Yani iyiye gitmek zorunda ama ciddi ilerleme kaydetti, haklarını verelim yani. Ama hala gitmeleri gereken daha da çok yol var yani.
Şimdi Towns adına kararları sahada mümkün olduğunca bir başkası işte Mike Conley falan verdikçe oradaki sıkıntıyı biraz alabiliyorsun ama Anthony Edwards'a bunu çok yapamazsın. Yani pozisyonu itibarıyla falan, oyun stili itibarıyla Anthony Edwards o topu elinde bulunduracak. Anthony Edwards'ın yeteneklerini tekrar tekrar konuşmaya gerek yok ama maç sonu Anthony Edwards'ın fazla kullanımı da şey gibi oluyor. Yani çok iyi ama sarhoş bir sürücüyle sürücünün direksiyonda olduğu arabada gitmek gibi. Ve çok sıkıntılı da olabilir. Minnesota'nın da en büyük problemi Mike Conley'nin varlığı, bunu belli ölçüde idare etse de hala total basketbol IQ'sundur.
Doğru.
Hücum için konuşuyorum da bunu daha çok. Oklahoma City Thunder bu dönemi yine çok iyi oynuyorlar bu arada ve yani yakında hakikaten birinciliği alabilirler Batı'da tekrar. Sıkıştırıyorlar şu anda Minnesota'yı. Artısıyla başlayalım.
Yani birbirini çok destekleyen, seven, yani saha dışında da çok iyi bir takım olmuş bir takım var bir kere burada. Yani lider belli, hiyerarşisi belli. Ligin en iyi savunmada yani en büyük eksileri, bence daha doğrusu eksilerinden başlayayım istersen. Aslında iki tane temel eksisi var. Biri çok genç takım, tecrübesiz yani. Yani o bir tarafa. Fakat fiziksizler abi. Bu fiziksizlik onları başka yollara gitmeye yol açıyor. İşte bir arada bir takım oldukları için, yani güçlü tarafını zayıf tarafını kompanse etmek için kullanıyorlar. Çünkü savunma stratejileri tamamen sıkıştırmaya dayalı. İkili sıkıştırmayı çok fazla kullanıp oradan geri dönüyorum. Yani help and recovery NBA'de en iyi yapan, en koordine yapan takım. Yani her yere birden fazla kaynak ayırabiliyorlar. Bu da fiziksizliklerini bir miktar çözüyor. Çözemediği nokta şu yalnız. Ne olursa olsun abi fiziksiz. Sen artık ekstra önlemlerle bunu kapatmaya çalışıyorsun. Kapatıyorsun büyük oranda ama %100 kapatamazsın. Bir. İkincisi, hiç rebound alamıyorsun. Boyalı alanda rakipler boyalı alana baskı kurduğu zaman o yardım getirsen bile seni fizik olarak eziyorlar, reboundla eziyorlar ve sen diğer her şeyle bu büyük zaaf, yani bu büyük çukuru doldurmaya çalışıyorsun. Yani elinde işte bir toprak var, o toprakla kat çıkacaksın, yani tepe yapacaksın, tepe yapacağını önce çukuru doldurman gerekiyor.
Ya bu bütün bu takımlar arasındaki en bariz eksiklerden biri fizik problemi ve playoff'ta en problem olarak katlanacak, büyüyecek sıkıntı olabilir.
Bir de abi rebound yani modern oyunda çok az fark yaratan bir unsur. Çünkü yani iyi konsantre olsan, iyi pozisyon alırsan zaten rebound'da çok büyük defekt yaşamıyorsun. Ve rebound'la çok büyük farklar da yaratamıyorsun oyunda. Ama Oklahoma City bunun istisnalarından biri. Gerçekten rebound zaafı korkunç abi takım. Korkunç yani, hakikaten o ciddi bir şekilde oyun dengesini bozacak derecede kötü. Ve oraya ayırdıkları kaynak. Sadece orada zaafı kaldırmak için ayırdıkları kaynak onları çok sınırlıyor. Ha diğer tarafta hani takım olarak oynamalarının yanında şey de söylemek lazım. İşte ligin en iyi üçlük atan takımı. Sahayı çok iyi, 5 dışarıda oynayıp sahayı çok iyi yiyebiliyor. O 5 dışarının ortasında da hani o yapıyı da muazzam tamamlayan bir süper yıldıza sahipler. O da 3 sayı çizginin içinde fink atan ve hiçbir şekilde durduramayan Shai Gilgeous-Alexander. Hani birbirini inanılmaz tamamlayan, yani hem sağ dışında soyunma odasında hem sağda birbirini inanılmaz tamamlayan bir takım. Ama çok küçükler be abi. Yaş olarak da fizik olarak da.
Evet. Yani şöyle abi. Şey hani çok az şu ana kadar postseason oynadı malum. Bu anlamda belki onunla ilgili bir böyle üzerinde soru işareti olabilir. Ama oynadığı oyun playoff'a da çok geçerli bir süperstar. Şey, hani zaten süper yıldız şeyini aldıktan sonra artık onunla ilgili bir şey kalmamış demektir. Ama hiç onun veriminin kırılabileceğini düşünmüyorum ben. O da en büyük artıları. Fakat işte şey, yani bir taraftan da zayıflığı öyle bir zayıflık ki bu kadar iyi sezondan sonra ters bir eşleşmeyle ilk turda bile götürebilir Thunder'ı.
Abi aslında şey çok kolay. Zayıflığı zayıflık. Zayıf olmaları yani.
Evet. Gerçekten zayıf olmaları.
Kelime anlamıyla zayıf olmaları yani.
Denver Nuggets.
Abi ben şeyi soracağım sana. Ne yapmış bu takım abi? Bir şey var mı? Başarılı olabileceğine dair bir gösterge var mı? Bir reçete var mı? Ne kazanmış?
Ne kazanmış? Ne kazanmış şey? Futbolda ne yapmış? Sıkıcı bir yanıt Denver'la ilgili bu sorulduğunda da ligin en iyi oyuncusu ellerinde.
Ve o oyuncunun etrafında yıllar içinde çok olgunlaşmış. Onun etrafında oynamayı çok iyi öğrenmiş. Birbirini inanılmaz tamamlayan, rolleri çok iyi tanımlı. Hepsinin oyununu yukarı... Hani o oyuncunun hepsinin oyununu yukarı çıkarmasına izin veren o rolleri almış. Olağanüstü bir ilk beş. Ama zaafları da işte o ilk beşin hemen hemen hiç alternatifi olmaması. Gerçi evet Peyton Watson, Christian Brown'dan biraz bir şeyler alıyorlar ama yani en ufak bir talihsizliğe karşı sigortaları yok gibi bir şey. Yani Kentavius Caldwell-Pope gibi yani ilk beşin belki de beşinci parçasını bile kaybetmek sakatlık olur, bir şey olur vesaire. Bu takıma çok ciddi zarar verebilir yani. Bir taraftan da hani top heavy dedikleri yani o ilk beş olağanüstü ama aynı zamanda gene işte biraz şeye benziyor bu. Philadelphia için demiştim. Yani güçleri de zayıflıkları da aynı gibi. Yani bu ilk beşten herhangi birinin tökezlemesi ni çok kolay kolay şey yapamazlar. Kompanse edemezler yani.
Öyle. Ben bir de yani şeyi de söyleyeceğim. Denver bu konuda genel savunma demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Savunma konusunda çok ileri gittiklerini zaten geçen sene gösterdiler ve onun sonunda şampiyonluğa gitti ama hala Jokic'i gerçekten çok böyle aksiyon alanını savunmada dışarı çıkarabilecek, Jokic'i çok dışarı davet edebilecek, dışarı çıkmaya zorlayacak bir takıma karşı problem yaşayabilir Denver Nuggets.
Spread pick and roll denen yani geniş kanatta oynanan, iki kanatlı birden oynanan pick and roll'lara karşı evet çok çok problemli bir savunma takımı.
Çünkü sonuçta geçen sene bir şekilde bunu tam anlamıyla yaşamadan, bunu atlayarak şampiyonluğa gittiler. O yüzden Denver'la ilgili potansiyel en büyük problem hala bence olarak duruyor. Ha bunu her takım yapamayacak tabii. Her takım bunu dikte edemez. O da ayrı bir konu. Clippers 37-19. Onlar son dönemde tekrar biraz şey yani vites düşürdü ve ritmi kaybetti. Artılarıyla başlayalım.
Abi 3 tane yani gerçekten olağanüstü oyuncuya sahipler. Ve işin ilginç yanı onlar bir araya geldiği zaman ben hep şey diyordum. Abi bu 3 oyuncu da toplu oynamak, toplu oynadığında daha verimli. Ulan 3 tane top yok ki ortada nasıl olacak diye. Tam tersi oldu benim düşündüğümün. Evet bu 3 oyuncu da topu elinde istiyor ama 3'ünün de topu daha az kullanıyor olması 3'ünün de işine yaradı. Yani bu çok nadir olacak bir şeydir. 3'ü de daha az toplu oynayarak çok daha verimlilik arttırdılar. Özellikle Harden için çok daha geçerli bu. Hani Harden, Houston Harden'dan çok farklı bir oyuncu artık. Fakat şu anda iyi yapabildiği şeyleri yapıyor sadece. Yani sadece piken oluyor. Yani modern bir Chris Paul'e dönüştü neredeyse yani. Ve bu konuda çok etkili. Olağanüstü ikili oyun oynuyor falan. Bu Zubats'ın etkisini artırıyor vesaire. Paul George daha yani Paul George ve Kawhi'nin daha az top kullanıyor. Savunma sorumluluklarını daha arttırdı. Daha güç enerjileri kaldı. Daha verimli, daha az topla daha verimli, daha etkili oluyorlar. Daha yani üretmekten çok daha bitirmeye de yatkın oynayabiliyorlar daha az top aldıkları için. Çünkü yani birebir yaratmak gerekmiyor artık. Çünkü Harden yaratıyor, sistem yaratıyor, onlar bitiriyor. Çok etkili oldu. 3 tane olağanüstü oyuncum var ve birbirinin dediğim gibi verimlileştiren oyuncular olduğu zaman ve onları tamamlayabilecek parçalar işte. Terence Mann'le daha fizikli oluyorsun, işte Norman Powell'la daha yırtıcı olabiliyorsun, Zubats'a kesinlikle yani modern oyun artık pivot istiyor, onunla oynayabiliyorsun. Harden sayesinde Zubats daha etkili oluyor falan. Bu 3 oyuncuyu tamamlayan bir yapı da var. Yani en büyük gücü 3 tane süper yıldız demek belki doğru değil artık özellikle Paul George ve Harden ama 3 tane yıldız seviyede oyuncu olması ve tabii ki bunların en tepe noktasında da Kawhi'nin tekrar hani dünyanın en iyi oyuncuları arasına girmesi yani.
Evet yani 3'üyle birden eşleşebilmek çok ciddi bir problem. Onu yapabilecek takım sayısı çok çok az. Hem yani kağıt üzerinde ben hem Paul George'la hem Leonard'la eşleşebilirim hem de Harden ikili oyunuyla ikili oyunu savunmak için yanıtım var diyebilecek takım kaç tane sayılabilir? NBA'de belki bir tek Celtic bilmiyorum ve şey bu da Clippers'ın en büyük avantajı, en büyük kuvvet.
Artı şey var tabii abi. NBA'de bugün en geçer akçı yani en aranan oyuncu, en değerli oyuncu çift taraflı oynayan kanat. Abi çok az var bunlardan. NBA'deki en özel iki tanesine sahip Clippers. O yüzden eşleşemiyorsun bir de adamlarla. Ulan sende bir tane işte iyi kanat savunucum var. Onu biriyle eşleşiyorsun, diğeriyle eşleşemiyorsun. Hadi iki tane var diyelim bu sefer kendi hücumun çok güdük kalır. İki tane iyi savunmacı kanatla oynarsan.
Diğer taraftan tabii yani bunlar biraz da işte üçüyle birden eşleşmek hangi takımların yapabileceği bir şey diyoruz falan ama bunun sürekli işleyişi de biraz teorik kalıyor Clippers'ta.
Artı teorik kalması dışında hani Kawhi tamam ama Paul George'la James Harden'ın playoff şeyi de sicili de korkunç bir taraftan.
Evet, evet. İşte o da teorik kalmasındaki faktörlerden ya da o tarafa yazılacak şeylerden biri. Ve sonuçta bununla ilgili kanıtlaması gereken bir şeyler var Clippers'ın. Yani eksi tarafına geçtiğimde benim aklıma gelen de ilk bu oluyor.
Tabii tabii. Yani Paul George'la James Harden şimdi iyi de playoff'ta ne yapacaklar abi falan diye hep bir endişeyle bakıyorsun yani.
New Orleans. Abi eksiyle başlayayım mı?
Başla abi.
Ya tuhaf olacak ama ben Zion Williamson diyeceğim.
Yani devam et.
Ya abi yani şey yani Zion Williamson kadar sonuçta büyük rol vermen gereken hani kalkıp kısıtlı role çekemeyeceğin bir oyuncuyla playoff basketbolunda çok ileriye gitmesi ya da işte ne bileyim savunmasını istediği düzeyde tutması bana çok kolay gelmiyor.
Bu abi çok daha temel bir sorun bence. Abi Zion Williamson'la oynayacaksan bütün takımın Zion Williamson'a uygun olması lazım ve bu takım öyle bir takım değil. Yani Jonas Valanciunas'la olmaz bu iş abi Zion Williamson'la oynuyorsan. Doğru düzgün guard lazım, doğru düzgün guardın yok falan. Olmaz yani. Çünkü Zion Williamson abi oyundaki, iyi durumdaki Zion Williamson'dan bahsediyorum. En büyük yıkıcı güçlerden biri, en büyük oyun kıran oyunculardan biri. Ama aynı zamanda 5 numara oynatamıyorsun alakası olmadığı için. Şütör bir 5 numaraya ihtiyacın var işte bir Chet Holmgren'e ya da ne bileyim bir Miles Turner'a falan. Onlara sahip olman lazım ki biraz. Diğer oyuncular da onu beslemesi lazım falan. Hani savunmada büyük problem aynı zamanda onun savunmasını kompanse edeceksin ki onun oyunu kırdığı yerlerde artı yaratacak. Onun eksilerinde bir şekilde takım kapacak. Bu öyle bir takım değil. Zion Williamson demek de haklısın. Ben de şey diyeyim hani bunu biraz daha hafif manipüle ederek bu takım Zion Williamson'a uygun bir takım değil. Ya da bir Zion Williamson takımı olmak zorundasın ama Zion Williamson takımı değilsin sen.
Evet. Şöyle başka bir şekilde de şöyle söyleyeyim. Zion Williamson'ın öneminin, rolünün büyük olması. Yani sonuçta Zion Williamson'ı ters bir seride mesela ulan bu seride Zion Williamson'ı savunmada gizlemek çok zor olacak diyeceğin bir rakibe karşı 18 dakikayla atıyorum. Sınırlayamazsın. O en büyük problemi benim gözümde. Ama artıya geçelim buradan. Kuvvetli taraflarına geçelim.
Çok geniş bir kadro. O kuvvet bence ama asıl kuvveti o değil. Yani o normal sezon için kuvvet. Playoff'a çok yansımıyor. En büyük kuvvet de şey abi. Bence çok fazla opsiyon var abi. Yani seni o kadar farklı şekilde yıkabilecek donanıma sahipler ki. İşte boyalı alanda Zion Williamson, Jonas Valanciunas. Envai çeşit dış atıcı var işte. Yani çok üst düzey belki iniş çıkışlı olsa da Brandon Ingram'ı, CJ McCollum'u, Trey Murphy'si. Bu sezon çok iyi oynamıyor Trey Murphy belki ama onları var işte. Acayip dış savunmacıları var. Herb Jones'u var, Dyson Daniels'u var falan. Çok fazla seni yaralayabilecek silahı. Yani sayısız silahı var. Kadro genişliği de öyle, çeşitliliği de öyle. Ama abi şey işte playoff geldiği zaman bunları konsolide etmen lazım. Yani hangileri babacığım 10 tane tabancan var ama 2 elin var yani 10 tabancayı birden kullanamıyorsun.
Evet işte orada Willie Green'in koçluk becerileri bu sene çok ciddi anlamda testten geçecek. Yani ekside de artıda da işi de çok kolay değil aslında ama hakikaten çok büyük sınav olacak.
Ya çok haklısın da kesinlikle katılıyorum. Ama abi bu öyle bir kadro ki abi koça da ben imkansız bir görev vermiş durumdasın be abi. Yani elbette ki bu kadrodan olabilecek en iyisini üretmen lazım. Ama abi o kadar kötü yani şey gibi bu abi ne bileyim işte un var, yağ var, şeker var gibi bir durum yok. Un var, incir var, bir de fesleğen var tamam mı? Bundan yemek yap diyorsun adama yani. Kaliteli un var, daha doğrusu çok fazla şey var. Un var, bir sürü malzeme var ama bu malzemelerden yemek olmuyor kolay kolay yani.
Birebir katılıyorum yani zaten hani eksi tarafında benim Zion'la başlamam da zaten koçun buradaki işinin ne kadar zor olduğuna dair bir şey. Ama ben zaten şey demiyorum hani playoff'ta göreceğiz Willie Green'i yetersizdir başarılı olamazsa falan demiyorum ama çok ciddi bir şey olacak abi onun için. Çok kariyerinin bundan sonrasına dair önemli bir sınav.
Bir de abi gene avantaj dezavantaj hangi tarafta duruyor tam bilemiyorum ama şöyle bir şey var abi. Şimdi bütün oyunculara bakıyorsun tamam çok geniş bir kadro değil mi? 10-11 tane oynayabilecek oyuncusu var. Abicim bak Dyson Daniels tamam çok iyi bir top yönlendirici, iyi bir savunmacı hiç şut atamıyor. Herb Jones bence ligin en iyi dış savunmacısı Fizikli oyuncular hariç, fizikli olmayan oyuncular için söyleyeyim daha çok. Ben Shai Alexander'ı yavaşlatabilen tek oyuncu olarak gördüm onu. Daha kimse yavaşlatamadı onu. Hı-hı. Sadece Herb Jones yavaşlatabiliyor. Pek çok oyuncu, dediğim gibi Durant'e falan karşı falan da belli oranda etkiliyor. Hiç bunlar durdurulamayan iki oyuncu yani. Herb Jones bunlara hakikaten belli bir şey durdurabiliyor yani. Ama fizik yani mesela Kavai'yle falan baş edemiyor hiç. Fiziği yetmiyor yani. Ama işte hücumda bu sezon iyi şut atıyor olmasına rağmen hani sınırlı bir oyuncu. Sadece şut atabiliyor. Yere topu yere vuramıyor. CJ McCollum abi iyi bir orta mesafe şutör. Son dönemde üçlük volümünü artırdı ama asla bir oyun kurucu falan değil. Oyun kurucu oynamak zorundasın. Takımında oyun kurucusu yok. Jose Alvarado acayip işler yapıyor. Muazzam topçuluğu, oyunu çok karıştırıyor falan ama ne oyun kurmakla falan alakası yok. Şutu gidip geliyor. Zayn zaten Zayn abi. Bir sürü şey iyi yapıyor, bir sürü şey hiç yapamıyor. Valanciunas desen arkaik bir uzun. Boyalı alanda falan çok etkili, çok büyük ama hiç mobil değil. Trey Murphy bu takımda belki de iki taraflı oynayabilen çok yönlü tek oyuncuydu ama sakatlık sonrası bu sezon o da hani istenen seviyede değil. Bütün oyuncuların, ha Brandon Ingram abi en önemlisi bence. Abi Brandon Ingram'ı iki maç üst üste seyret, aynı oyuncu olduğuna hayatta ikna edemezsin yani. Evet. Bir maçta seyrettin Brandon Ingram'ı, diğer maçta seyrettin Brandon Ingram'ı, kesinlikle aynı oyuncu olma ihtimali yok yani. Bir maç Kevin Durant gibi oynuyor, bir maç şey gibi, Jordan Poole gibi yani. Ve bu kadar abi artıları eksileri olan, zaafları ve avantajları olan, bu kadar istikrar problemi olan bir kadro hakikaten çok, yani iyi gününde iyi şeyler olduğu zaman, yani Larry Nance keza anlatabilirim, onun da çok artları var, zaafları var. Abi yani bu kadar inişli çıkışlı, zaaflı, avantajlı takımın ne olacağını bilmek çok zor yani.
Ya geçen gün bu Miami maçında şey McCollum maç içinde sakatlandı biliyorsun. Hı hı. Ve şey ya takıldı, hücum edemediler. Kaç sayıyla bitirdiler o maçı? 95 sayıda kaldılar o gün. İşte McCollum maç içi sakatlandı. O gün galiba Brandon Ingram da oynamamıştı, hastaydı. Bir sonraki maç mesela oyun kurucu probleminden bahsediyorduk ya, McCollum işte zaten sakatlığı devam ediyor. Brandon Ingram da hastalıktan dönmüştü falan. 9 top kaybetti o maçta biraz daha yükte üzerine kalınca. Yine hücumda kabız oldular Chicago'ya karşı bu defa. Yani o problemleri çok bariz hakikaten.
Bir maç 95 atıp ertesi maç 135 atıyorlar ve hiç şaşırmıyorsun yani.
Doğru, doğru.
Aynı takıma yaparlar bu arada ama bunu.
Tabii canım. Yani şey rakipten bağımsız şey Phoenix Suns 6.
Abi üçü de sahada olduğu zaman bütün oyunu yani onun üzerine kurguladıkları ve o kurguyla başarıya ulaşabilecek bir reçeteleri olan hakikaten çok özel bir hücum takımı bu. Hani iki tane olağanüstü skorer, bir tane çok iyi skorer ve dediğim gibi bunların şut temelli, üçü de şut temelli oyuncular olduğu için oyunu açabiliyorlar. Bireysel oynadıkları gibi diğer oyuncular onların etrafında doldurabiliyor. Ve zaten bunu kurguladıkları için yani takım mühendisi de bunun üzerine göre yapıldığı için işte Yusuf Nurk için pasörlüğünü falan da kullanarak gerçekten elit ötesi bir hücum takımı olabiliyorlar. Ama üçünün aynı anda sahada olup olmayacağına emin olamıyoruz tabii ayrı konu. Ama yani varsayıyoruz ki aynı zamanda Bradley Beal dönmek üzere çünkü zaten. Tekrar sakatlanmıştı. Bu üçünün de sahada olduğunu varsaydığınız zaman ya bu takım elit bir hücum takımı abi.
Eksiye geçersen, çünkü ben de aynı şeyi söyleyeceğim.
Eksiye geçersen de her şeyden önce bu üçünün aynı anda sahada ulan işte kaç maç oynayabildiler anasını satayım göremiyoruz bir. Yani ta olsalar ne iyi, olduklarını varsayıyoruz falan da oluyorlar mı? Ne kadar oluyorlar ayrı konu. İkincisi de şey yani bu oyunculara çok kaynak ayırıp savunduğun zaman ki öyle yapıyor pek çok rakip. Yani sürekli iki sıçrama getiriyorlar falan onlara. Diğer oyuncular bundan yeterince besleniyor. En basit abi Yusuf Nurkiç evet bu takım için bence iyi bir uzun. Sağlıklı kaldırıcı gibi bütün sezon sağlıklı kaldı. O da büyük sürpriz ayrı konu. Ama sağlıklı kalıyor diye. Pas istasyonları çok iş yapıyor. Ama abi bu kadar korkunç bir bitirici olduğu için. Abi şimdi Durant'e iki kişi gidiyor. Brooker'a iki kişi gidiyor. Abi Nurkiç evet pota dibinde turnike atamıyor abi adam.
Evet.
Yani sen bu oyuncuların avantajını bir şeye dönüştürmekte çok zorlanıyorsun. O yüzden mesela Grayson'ın kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor belki de. Tamam iyi oynuyor ayrı konu da bu oyunculardan beslenebilecek şeyler lazım. O da biraz soru işareti ki bunların sahada kalması da soru işareti ayrı konu. Yani bu oyuncuların gene senin teorisi yeneceğim. Teorisi mükemmel. Kısa bir sürede, kısa bir pencerede bunun uygulamasının da çok iyi olduğunu gördük. Çünkü üçünün sahada olduğu sürede 120 küsür offensive ratingleri var. Hakikaten ligine en olağanüstü hücum seviyesi. Potansiyel de var yani kurgu da onun üzerine. Ama işte ne kadar bu üçü aynı anda sahada olacak?
Ya da yanlarındaki oyunculardan ne alacaksın işte? Ne kadar sağ... Mesela
Grayson artık şunu unutmamak lazım. Pardon, çok özür dilerim abi, sözünü keseceğim ama. Şunu unutmamak lazım abi. Bu üçünün de sağlıklı olduğunu varsayalım. Tamam mı? Ki bu da bir soru işareti. Sağlıklı olsalar bile abi bu oyuncuları playoff'ta sen kabaca 36-37 dakika oynatacaksın değil mi? Bu da şu anlama geliyor abi. Yaklaşık 30-32 dakika bu, yani maçın önemli bir bölümünde 3'ü birden sahada olamayacak demek. İki tane. Ha, iki tanesi de iyi. Ama o üçünün bir arada olduğundaki o olağanüstü seviyenin bir altına düşüyorsun. Biri kenarda dinlendiği zaman bile. Hani sağlıklısızlıktan bahsetmiyorum. Yani o üçünden ikisi sahadayken, üç tane yan parça varken işte oradan aşağı iniyorsun abi. Otomatik. Evet.
Ben de şunu söyleyeceğim abi. Mesela Grayson Allen'dan bahsettin. Hakikaten çok iyi sezon geçiriyor ve bunlardan bunları tamamlama, hücumda tamamlama konusunda çok iyi iş çıkarıyor. Şimdi Nurkiç'e de öyle ya da böyle şeysin. Daha iyi bir seçeneğin yok. İşte Kevin Durant'i 5'e çekme falan gibi kısa 5'e dönmeler zaman zaman yaptıkları ama bazı rakiplere karşı yapamayacağın ya da ilk anda oynayamayacağın bir kart. Ama şimdi Eric Gordon, Grayson Allen, Yusuf Nurkiç bu adamlarla malum üçlüyü tamamladığında savunman hangi düzeyde olacak? Savunmadaki zayıflıkları nasıl gizleyeceksin?
İşte Royce O'Neal'ın eklemesi orada biraz küçük de olsa bence sağlıklı, iyi bir yama yani.
Evet, kesin. Ama işte hala örtmeleri gereken, zaman zaman da tamamen örtemeyecekleri, tamamen gizleyemeyecekleri şeyler var, savunmada sıkıntılar var.
Bir de hani bu konu buranın konusu değil ama yeri gelmişken çok ufak belirteyim. Durant'in artık eskisi kadar istikrarlı bir şekilde top seviye oynayamadığını görüyorsun abi. Yani yaşı yavaş yavaş. Gerçi playoff'ta belki hani kendini çok verdiği zaman bunu kapatabilirim, şey demeyeceğim ama hani Durant'in o hani güle oynaya 30 attığı ve her zaman belli bir seviyenin üzerinde oynadığı Durant'ten biraz daha başka bir safhaya geçtiğini görüyorum. Hani bir iki tane etkisiz maçı ya etkisiz çeyrekleri maçları oluyor artık yani.
Batı konferansında 7 ve 8'i de dahil edebiliriz abi. Play'inden çizgiyi çekelim dedik
hatta,
de.
Hatta 9 ve 10'u bile belli açılardan dahil edebilirsin yani.
Evet. Hadi biz 7 ile 8'i konuşalım. Yani çünkü neredeyse aynı derecede şeyle, Phoenix'le. Gerçi öbür tarafta da Orlando ile Indiana, Philadelphia ile neredeyse aynı derecede. Orasını karıştırmayın. Sacramento Dallas'ı konuşalım dedik.
Bence şey yapalım ya. Burada keselim, sonra bu play-in takımlarından ayrıca bahsederiz gelecek hafta falan yani. Hani olumlu olumsuz taraflarına bahsedelim. Özellikle Dallas bence çok ilginç yani, özellikle takas döneminden sonra çok daha güçlü bir hale geldiler ama hani onlardan ayrı uzun uzun takımdan bahsedip biz genelde hani artıları eksilerini konuşmuştuk. Bence burada bırakabiliriz çünkü.
Tamam, abi, onun sözünü verelim. Ben çünkü özellikle Dallas'ı konuşmak istiyordum. O yüzden zaten biraz onu esnetme
derdindeydim. O zaman sözünü verelim, haftaya konuşuruz abi.
Evet, Dallas dediğin gibi çünkü yani hem daha güçlü hem bence şu anda en izlemesi ilginç takımlardan biri.
Aynen öyle, aynen öyle.
Yani olumlu ve olumsuz olarak, yani artıları ve eksileriyle o anlamda konuşulması da daha ilginç hale geliyor.
Bence konuşulması ilginç derken, sezon ortası değişimleri itibariyle biz önceki podcastlerde ufak tefek bahsetmiştik ama Golden State ve Los Angeles Lakers'ın da ciddi kimlik değiştirdiğinden bahsetmek lazım aslında yani. Sezon içinde tabii, ciddi, tabii. Yani bunlar ki yani son 3 senede şampiyonluk yaşamış takımlar ve o eksende gidiyorlar. Yani bir Anthony Davis, bir LeBron ekseninde, diğeri işte klasik işte Draymond, Klay, Curry ekseninde. Yalnız geçtiğimiz yıllarla yani bunların alışık olduğumuz düzeninden çok farklı bir değişim geçirdi ikisi birden yani. Ve bu değişim en azından sonuç itibariyle olumlu oldu. Yani yeni versiyonlarını da konuşmak lazım yani.
Evet.
O zaman haftaya play'in konuşuruz diyelim.
Doğudaki de işte Orlando'ya, Indiana'ya, Chicago'ya, Atlanta'ya, batıdakilere hepsine sözümüz olsun. Haftaya play'in.
Chicago ile Atlanta'ya söz vermesek olmaz mı abi?
Şey falan olurmuş abi. Dallas yukarı çıkarmış. Dallas'ı bu defa.
Yok
yukarı çıksa da konuşacağız.
Evet.
Peki. Bu haftalık bu kadar diyoruz. Otoshops'un sunduğu podcast'te haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Otoshops podcast'i sundu.